Romalılar kitabına devam ediyoruz. Bugün Romalılar 3, 21'den 26'ya okuyalım. Romalılar 3. Romalılar 3'ü tüm bölümü okuduk biraz önce. Şimdi sadece 21'den 26'ya tekrar okuyalım. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Dua edelim. Göksel babamız, senin huzuruna geliyoruz, sana hamd ediyoruz. Çünkü sen halkına lütfunu açıklayan ve sözünü bildiren, yaşayan Tanrısın. Bugün bu vaaz aracılığıyla duyacağımız müjde için sana şimdiden şükrediyoruz. Pavlus'un Romalılara yazdığı gibi bizleri imanla aklayan, Mesih'te kurtaran ve kefaret sağlayan sensin ya Rab. Kendi çabalarımızla değil, kendi işlerimizle değil, yalnızca senin lütfunla ve Mesih'in bizim yerimize sunduğu fedakarlıkla kurtuluyoruz. Bize alçak gönüllü yürekler ver ki kendi doğruluğumuza güvenmeyelim. Yasaya dayanarak kurtuluş aramayalım. Ama tamamen İsa Mesih'e iman edelim. Sözünü işitmeye hazırlanırken kutsal ruhun içimizde çalışsın. Aklımızı açsın ve yüreklerimizi yumuşatsın diye dua ediyoruz. Senin yaşayan kelamını açıklayabilelim diye dua ediyoruz Rab. Senin müjdeni buradan bu kürsüden sadakatle duyurabilmemi sağla diye dua ediyorum. Bizi aldatan sahte kurtuluş yollarını reddetmemizi, yalnızca Mesih'te açıklanan gerçek doğruluğa sarılmamızı sağla. Senin yüceliğin için yüreğimizi ve aklımızı hazırla diye dua ediyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin. Muhtemelen şimdiye kadar yazılmış, bütün kutsal kitaba baktığımızda şimdiye kadar yazılmış en uzun paragraflardan birisi, tabii Efeslileri saymazsak, Efeslilerde baştan sona tek bir cümle olarak yazılmış. Ama burada, buradaki paragraf gerçekten müthiş bir paragraf. Tek bir paragraf halinde Hristiyanlığın müjdesinin özünü bizlere aktarıyor. Bir şey gibi sanki, hani çocuklar aranızda Lego oynayan var mı? Çocuklar, göremiyorum çocukları. Birkaç çocuk var arkada. Lego oynayan mutlaka vardır. Bizim çocuklar Legolarla uğraşıyordu. Ne yapıyorsunuz? Önce büyük parçaları alıyorsunuz, temelleri kuruyorsunuz. Sonra temel üzerine duvarları örmeye başlıyorsunuz. Veya ne yapıyorsanız, belki bir insanı yapıyorsunuzdur. Belki bir bina inşa ediyorsunuzdur. Bir temel örüyorsunuz. Büyük parçaları alıp temel oluşturuyorsunuz. İşte burada kullanılan bu kelimeler, kurtuluşla ilgili kelimeler de bizim temelimizi oluşturuyor. Hristiyanlığın temelini aslında bir araya getiriyor. Bu temel kurtuluşumuzun yapısını inşa etmemize veya anlamamıza yardımcı oluyor. Yaklaşık 10 yıl kadar önce Roma Katolik Kilisesi'nin lideri, Papa veya Roma Piskoposu Amerikan Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Yarım saatlik bir konuşma yaptı. İşte insanlıktan bahsetti, işte dünya olaylarından bahsetti. Ama tek bir kere bile İsa demedi. İsa Mesih demedi. Mesih'in adından bahsetmedi. Bu aslında beklenen bir şey. Yani sadece Papa'dan değil, birçok Hristiyan lider kime inandıklarını bile açıklamıyorlar. Biraz daha evrensel olalım, biraz daha böyle inancımızı başkasına aktarıyor gibi görünmeyelim diyerek bunu gizliyorlar. Bir geçen Cuma günü bir arkadaşla buluştum, Hristiyanlıkla ilgilenen bir arkadaş. Reform kilisesiyle mezhepsel olmayan bir kilise arasındaki fark nedir diye bir soru sordu. Birçok fark var, birçok şeyden bahsedebiliriz ama biz neye inandığımızı, neden inandığımızı ve nasıl inandığımızı biliyoruz ve bunu öğretiyoruz ve İsa Mesih'in adından kesinlikle utanmıyoruz. Mesih'in adını beyan ediyoruz. Neden inandığımızı açıklıyoruz, anlatıyoruz. Evet, İzmir Protestan Kilisesi bir reformasyon kilisesidir. Bir presbiteryen kilisesidir ve tam anlamıyla protestan bir kilisedir. Evet, şimdi geçen yıl tam Avrupa'da mı, Amerika'da mı yapıldığını bilmiyorum ama bir böyle kendisini Hristiyan olarak tanıtanlar arasında bir anket yapılıyor. Ve işte örneğin kendilerini evanjelik olarak tanımlayan ve ayda en az bir kere kiliseye gidenlerin %38'i diğer Hristiyanlara ve Hristiyan olmayanlara kıyasla şu ifadeye kesinlikle katılıyor musunuz veya katılmıyor musunuz diye soruyorlar ve kesinlikle katıldıklarını söylüyorlar. Şöyle diyorlar, bir kişi önce Tanrı'yı aramak için ilk adımı atar ve ardından Tanrı lütfuyla buna karşılık verir. Yani birçok Hristiyan buna inanıyor. İlk adımı siz atarsanız Tanrı size, sizin yönünüze doğru 10 adım atar, 1000 adım atar. Yeter ki ilk adımı siz atın. Bu şeye benziyor. Komadaki bir hastanın önce doktora doğru elini uzat, doktor da gerekeni yapar demeye benziyor. Hasta birinin, komadaki birinin elini doktora uzatması ne kadar mümkün değilse günahlı bir insanın, günahı içerisinde esaret altında yaşayan bir insanın Tanrı'ya elini uzatması da o kadar veya Tanrı'ya doğru bir adım atması da o kadar olanaksız, imkansızdır. Evet, bütün bunlar neyi gösteriyor? Bizim kuşağımızda gerçeği sevgiyle ama cesurca söyleme ihtiyacımız var. Kutsal yazıları cesurca ama sevgiyle mutlaka açıklamamız gerekiyor. Şimdi kurtuluşumuzun yapısı nedir? Bu bölüm aslında bize bunu anlatıyor. Burada okuduğumuz Romalılar 3:21'den 26'ya bu konuyu, bu konunun işlendiğini görüyoruz. Pavlus'un İsa'nın müjdesinin duyurulmasıyla Tanrı'nın doğruluğu açıklandı dediği Romalılar 1:17'yi epey bir zaman önce işlemiştik. Pavlus Romalılar 3:21'de bu konuya tekrar geri dönüyor. Yani İsa'nın müjdesinin duyurulmasıyla Tanrı'nın doğruluğu açıklandı. Tanrı'nın doğruluğu gözler önüne serildi demişti Romalılar 1'de. Şimdi tekrar bu konuya geri dönüyor. Ancak bir Romalılar 1 18'den 3:20'ye kadar bunların arasında bize Tanrı'nın bizim haksızlığımız üzerine adil yargısını gösteriyor. Yani Tanrı'nın bizim günahımıza olan adil yargısını açıkladığını görüyoruz. Herkes günah işledi diyor. Herkes günah işledi ve doğru olan tek bir kişi bile yok diyor Pavlus. Ama şimdi Tanrı onun önünde kabul edilebilir olduğumuzdan emin olmamız için kendi sağladığı doğruluğu açıklıyor diyor. Kardeşler, bu doğruluk yalnızca Tanrı'nın lütfuyla açıklanan bir doğruluk. Romalılar 3:21'de Pavlus ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı diyor. Tanrı onun önünde kabul edilebilelim diye yasadan bağımsız olan doğruluğunu açıklıyor. geçen hafta bu yasanın nasıl bir yasa olduğunu söylemiştik. Bu yasanın aslında şeriat yasası, eski antlaşmanın şeriat yasası olduğunu, Tanrı'nın kesinlikle herkesin uygulaması için koyduğu, verdiği bir yasa olduğunu, kurallar bütünü olduğunu söylemiştik. Ama hiç kimsenin, tek bir kişinin bile bu yasayı yerine getiremeyeceğini söyledik. Paulus bu yasayı sadece Mesih'in kendisinin yerine getirdiğini söylüyor. Evet, bu doğruluk Tanrı'dan gelen bir doğruluk. Nasıl bir doğruluk bu? Yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağını açıklayan bir doğruluk. Evet, Tanrı'nın talep ettiği şeyi Tanrı'nın kendisi burada sağlıyor. İşte bu yüzden Pavlus Romalılar 3.24'te Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar diyor. Burada Pavlus sadece Tanrı'nın lütfuyla aklandık demekle yetinmiyor ki bu bile yalnızca lütufla olduğunu göstermek için yeterli olurdu ama orijinal metinde karşılıksız kelimesini özellikle vurguluyor. Bedelsiz, karşılıksız olduğunu söylüyor. Tanrı'nın lütfuyla ama karşılıksız olarak aklandık. Bunun karşılığında yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Yani Tanrı sizleri seçerek sizleri affetti. Sizleri akladı ve kendi doğruluğunu sizlere verdi. Yani yalnızca lütfuyla aklandığımızı netleştirmek için Pavlus bunu burada vurguluyor. Tanrı'nın karşılıksız lütfuyla aklandık. Bu bizim yaptığımız veya yapacağımız veya yapmakta olduğumuz bir işten dolayı değil. Bu yalnızca Mesih aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 23. ayette çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Dolayısıyla Tanrı'nın talep ettiği doğruluğa ulaşamayan bizler için kurtuluş, 24. ayette kurtuluş yalnızca Mesih İsa aracılığıyla sağlanmıştır. Ve günahların kefareti yalnızca Mesih aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Evet, günahların kefareti, günahların kaporası, günahların örtülmesi sadece Mesih aracılığıyla gerçekleşmiştir. Arkadaşlar, bu kurtuluşa yalnızca iman yoluyla sahip olabilirsiniz. Ve bu imana bizim erişebilmemiz imkansız. Biz ne kadar istesek de bu imanı elde edemiyoruz. Biz ne kadar istesek de birilerini Hristiyanlaştıramayız. Birisi ne kadar istese de Hristiyan olamaz. Bu sizin isteğinize bağlı değil. Ama bu isteği Tanrı'nın kendisinin sizin içinize koyması gerekiyor. Bu imanı armağan olarak Tanrı'nın sizlere vermesi gerekiyor. Ve bu kurtuluşa ancak bu iman sayesinde ulaşabiliyoruz. Tanrı'nın doğruluğunun yasadan bağımsız olarak ve yalnızca İsa Mesih'e iman eden herkes için açıklandığına dikkat edin. 22. ayette İsa Mesih'e iman eden herkes için açıklanıyor bu Tanrı'nın doğruluğu. Ve yasayla sınırlandırılmıyor. Yasadan bağımsız bir şekilde açıklanıyor. Artık şeriat yasası altında değilsiniz. Artık hiçbir yasa altında değilsiniz. Ama Tanrı'nın lütuf yasası altındasınız. Tanrı'nın karşılıksız olarak verdiği bu lütuf yasasındasınız. Ve yine Romalılar 3.25'te Mesih'in imanla kabul edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yalnızca lütuf, yalnızca Mesih ve yalnızca imanla kabul ediyoruz. İşte kurtuluşumuzun yapısı budur. Altyapı budur. Temel budur. Bu temel yoksa, yani yalnızca lütuf yoksa, yalnızca Mesih yoksa, yalnızca iman yoksa temeliniz zayıftır. Sadece bazen şunu duyuyoruz. Hristiyanlık sevgidir. Biz her şeyi sevgi üzerine kuruyoruz. Veya başka şeyler söyleyenler de var. Tabii ki Hristiyanlık sevgidir. Tabii ki sevgi önemlidir, iman önemlidir, umut önemlidir. Ama burada ana temelleri unutmayalım. Ana temelimiz lütufla kurtulmamız, Mesih aracılığıyla kurtulmamız ve yalnızca imanla aklanmamızdır. Bu yapının temeli gibi, bu yapının temeli gibi olan üç anahtar kelimeden bahsedeceğim bugün. Aklanma kelimesini duydunuz. Fidye ile kurtuluş. Genelde kurtuluş diyoruz ama biz Hristiyanlar kurtuluş dediğimizde bu kurtuluşta bir fidye var. Fidye ile kurtarılma fikri var. Üçüncüsü de kefaret kelimesi. Evet, öncelikle aklanma kelimesine bakalım. Yalnızca Tanrı'nın lütfu yaşamlarımıza girdiğinde ve yalnızca imanla İsa Mesih'e geldiğimizde aklanmış oluruz. Yalnızca Tanrı'nın lütfu yaşamlarımıza geldiğinde ve yalnızca imanla Mesih'e geldiğimizde aklanıyoruz. Önceki bölümlerde anlatılan mahkumiyetimizin aksine Paulus şimdi Tanrı'nın lütfuyla bir armağan olarak aklandığımızı söylüyor. Yani bize Tanrı'nın lütfuyla bir armağan verildiğini, bir hediye verildiğini ve bunun bu şekilde bu iman armağanıyla bizim aklandığımızı söylüyor. Ve bunu ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı diyor. Ve bu şekilde bunun nasıl bir armağan olduğunu anlatmaya başlıyor. Peki bu aklanma nedir? Sonuç olarak aklanma Tanrı tarafından kabul edilmektir. Aklanma Tanrı tarafından kabul edilme anlamına geliyor. Tanrı günah içerisinde günah işlemeye devam eden, tövbe etmemiş olan kişiyi kabul etmiyor. Tanrı aklıyor ve o şekilde kabul ediyor. Evet, yani aklanma Tanrı tarafından kabul edilmek anlamına geliyor. Heidelberg Katekizmi şöyle diyor 60. soru cevabında. Tanrı'nın benim hiçbir erdemim olmaksızın yalnızca lütufla Mesih'in kusursuz itaatiyle doğruluğunu ve kutsallığını bana bağışlaması ve yüklemesidir. Öyle ki sanki hiç günah işlememişim ya da hiç günahım olmamış ve Mesih'in benim için yerine getirdiği tüm itaati kendim yerine getirmişim gibi olurum. Yeter ki bu kararı imanlı bir yürekle kabul edeyim. Evet, olimpiyatlarda rekorlar kıran bir yüzücü vardı. Onunla yapılan bir röportajda her şeyi babam için yaptım diyor. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Epey madalya almış birisi. Her şeyi babam için yaptım. Babam beni kabullensin, işte babam onurlansın yaptıklarımla. Övünsün diye yaptım diyor. İşte yani babamın onayı için yüzmeye başladım. Babamın onayı için koştum. Babamın onayı için ilk madalyamı aldım. Sonra diğer madalyalarda hep onun için oldu. O beni onaylasın diye her şeyi yaptım diyor. Evet, gerçekten oğlunuz kızınız varsa görüyorsunuz böyle sizin onayınız için, sizin onayınızı almak için hareket ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu yüzücü de bu şekilde yıllarca çalıştığını söylüyor. Bu sadece sporcular için geçerli değil tabii. Tüm insanlar için de geçerli. Birçoğumuz işte annemizin, babamızın, öğretmenimizin, işte askerde komutanlarımızın, işte şefimizin, hatta patronumuzun onayını almak için uğraşıyoruz. Yeter ki patronum beni kabul etsin. Yani patron bizi kabullensin, öğretmen bizi kabullensin veya onaylasın, yaptığımızı onaylasın, elimin işini görsün, işte başarılarımı görsün, övsün beni veya patron maaşımı yükseltsin diye patronun onayı için işte çalışıyorum, çabalıyorum. Ancak hayatta bu onayı çok çalışarak, en iyi olmak için çabalayarak ve olağanüstü şeyler yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Onayını almak istediğimiz kişilerin kurallarını, yasalarını yerine getirerek yaşıyoruz, çalışıyoruz. Ancak hayatta bu onayı çok çalışarak, en iyi olarak ve muhteşem şeyler yaparak almaya çalışıyoruz. Sorun şu ki bu tutumumuzu Tanrı ile olan ilişkimize de aktarıyoruz. Tanrı'nın onayını almak için bu sefer bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Hatta kilise içerisinde bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. bayağı gayret edenler veya dışarıda bir şekilde Tanrı'nın onayını almak için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ve böylece yasaya itaat etmeye çalışıyoruz. Bunda tabii, bunda yanlış olan nedir? Romalılar 3.20'ye bakın. Pavlus şöyle diyor. Çünkü yasa sayesinde sadece günahın bilincine varılır. Biz yasayı yerine getirmeye çalışıyorsak günahlı olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Değil mi? Yani Tanrı'nın önünde kendi itaatimizle, kendi işlerimizle kabul edilmeyi başaramayız. Ne kadar itaat ederseniz edin, ne kadar çalışırsanız çalışın, Tanrı'nın sizi onaylaması mümkün değil. Tanrı sizi sizin işlerinizden dolayı onaylamıyor. İşte Romalılar 3.21'i bu kadar güzel yapan şey de budur. Ama şimdi Tanrı'nın doğruluğu açıklanmıştır diyor. Tanrı'nın doğruluğu açıklanmıştır. Biz Tanrı'nın nasıl bir Tanrı'nın doğruluğunun nasıl açıklandığını biliyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisi bu doğruluğu gözler önüne seriyor. Evet. Bir de fidye ile kurtuluş kelimesine bakalım. Peki İsa Mesih'in değerine olan imanım beni nasıl aklıyor? İşte burada ikinci temel kelimeyi görüyoruz. Kurtuluş kelimesi. Fidye ile kurtuluş kelimesi. Kurtuluş da yani hepimiz bir işlerle kurtulmadık diyoruz ama aslında işlerle kurtulduk. Bir adamın işiyle kurtulduk. İsa Mesih'in çarmıh işiyle kurtulduk. Mesih çarmıha giderek bizim yerimize bir eylem yaptı. Bizim yerimize bir iş yaptı. Bizim yerimize öldü. Bizim yerimize orada bizim suçumuzu yüklendi ve bu suçun cezasını çarmıhta çekti. Evet, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklandık. Mesih İsa'da olan kurtuluşla aklandık. Evet, Romalılar 3.24'te bunu görüyoruz kardeşler. Evet, bugün yapılıyor mu bilmiyorum ama çocukken işte bu cam şişe topluyorduk. Bugün toplanıyor mu bilmiyorum, böyle depozitolu yazıyor. İşte gidip böyle belli yerlerde özellikle maç yapılan yerlere gidiyorduk. İşte birkaç çocuk bulabildiğimiz kadar işte gazoz şişeleri falan topluyorduk. Böyle torba torba toplayıp bir depozito depozitoyu geri alabileceğimiz bir yere götürüyorduk. Bunun karşılığında kağıt para alıyorduk. Bize böyle harçlık olarak hep 2,5 liralık demir para veriyorlardı. Böyle 1970'lerden bahsediyorum. Evet, bazıları hatırlıyor, şöyle birazcık yaşı ileri olanlar. Evet. 2,5 lira da hep demir paraydı tabii. Ama o kadar cam şişe toplayıp götürdükten sonra kağıt para alıyorduk. Böyle demir paraya alıştığımız için kağıt paranın anlamını tam bilemiyorduk tabii. Hemen bir bakkala gidip hepsiyle demir para istiyorduk. Hani böyle çok paramız var gibi hissedelim, böyle cebimizde olsun. Bu depozitonun karşılığı olarak demir para alıp bununla dolaşıyorduk, harcıyorduk. Sakız alıyorduk, tipi tip diye bir sakız vardı. Bugünlerde var mı bilmiyorum. Arkadaşlarımıza da atıyorduk böyle. Evet. Bilmiyorum çocuklar bugün toplanıyor mu? Topluyor musunuz? Toplanmıyor. Avrupa'da birçok yerde hala çocuklar bunları topluyor. Hala Amerika'da da topluyorlar ve götürüp depozito merkezlerine götürüyorlar. Hatta böyle alüminyum teneke kutuları, pet şişeleri de topluyorlar. Burada tabii toplayanlar farklı, böyle çöplerden toplanıyor ama Amerika'da çocuklar topluyor. Almanya'da çocuklar topluyor. Yaşlılar da topluyor. Bunları topluyorlar. Hem topluma hizmet etmiş oluyorlar. Hem de biraz demir para kazanmış oluyorlar. Evet. Şimdi işte bu depozito kurtuluş gibi. Kurtuluş da aynen buna benziyor. İsa bizi günahın esaretinden depozito ödeyerek, bir kapora bırakarak satın alıyor. Kendi yaşamını bizim için feda ediyor. Rabbimiz İsa Mesih bizi günahın esaretinden kurtardı. Daha önceki bölümlerde de belirtmiştik. Bir zamanlar günah içinde hapsedilmiştik. Ama şimdi İsa bizi kurtardığı için günahtan özgür kılındık. Başka bir deyişle John Bunyan'ın kitabını dağıtmıştık. Bazılarınızda Çarmıh Yolcusu kitabı var. Okuyan var mı aranızda? Çarmıh Yolcusu kitabında Hristiyan'ın sırtında ağır bir yük vardı. Bu ağır yük günah tabii. Günahlarımız John Bunyan'ın bu Çarmıh Yolcusu adlı kitabındaki Hristiyan'ın ağır yükü gibiydi. Ama iman ettiğimizde İsa Mesih bu yükü üzerimizden aldı ve bizleri tamamen affetti. Günahımızı alıp başka bir tarafa atmadı. Günahımızı kendi üzerine yüklendi. Günahın cezası ölümdür. Ve bu ölümü, bizim ölümümüzü İsa Mesih çarmıhta kendi üzerine yüklendi. Bizim cezamızı kendi üzerine yüklendi. Peki imanım beni nasıl aklıyor? Nasıl Tanrı tarafından kabul edilebilir kılıyor? Evet, iman günahlarımızın cezasını bağışlayan ve bizi günahlarımızın yükünden kurtaran Mesih'i kabul ediyor. Bir an durup Tanrı ile olan ilişkimizle ilgili bu gerçeği birbirimizle olan ilişkilerimize bir uygulayalım. Bugün şimdi litürjimizi okurken ibadetimizde ayin de diyebiliriz. Biz litürji diyoruz. Hep birlikte Rabbin duasını okuduk ve burada bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla dedik, değil mi? Şimdi bize borcu olanların borcunu affediyoruz dedik. Bunu söylerken öylesine mi söylüyoruz? Öylesine mi? Bize borcu olanların borçlarını affediyoruz. Bize karşı suç işleyenleri bağışlıyoruz. Sen de bizi bağışla ya Rab. Derken öylesine mi söylüyoruz bunu? Tanrı'nın sizi bağışlaması, sizin başkalarını bağışlama şeklinizi etkilemeli. Tanrı sizi nasıl bağışlıyorsa siz de başkalarını o şekilde bağışlayabilir misiniz? Tanrı'nın sizi kabul etmesi sizin de başkalarını kabul etmenizi etkilemeli. Bazılarınız çocuklarınızı nasıl terbiye ettiğiniz ya da paranızı nasıl harcadığınız konusunda birbirinizle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Bazılarınız birbirinizle gerçekten anlaşamıyorsunuz. Yani bu kilisede bile bazılarının birbirleriyle anlaşamadıklarını görüyoruz. Küçük bir toplum içerisine girdiğiniz zaman karakterler, kişilikler çok farklı oluyor. Hatta dedikoduların başladığını görüyoruz. Dedikoduların başladığı yerde durmayın, uzaklaşın, kaçın. Birisi hakkında size olumsuz bir şey söylemeye başladığı anda kalkın, aynen Yusuf'un Potifar'ın karısına Mintan'ı nasıl bıraktıysa bırakın, kaçın. Bir daha geri dönmeyin. Dedikoduyu duyduğunuz zaman, yani dedikodular yıkıcıdır. Ve kesinlikle Tanrı'nın nefret ettiği bir şeydir. Evet, bazılarınız birbirinizle gerçekten anlaşamıyorsunuz. Bu belki kişilik, belki yaş, belki sosyal konumunuzla ilgili olabilir ama eğer Tanrı kardeşinizi bağışlamış ve kendi ailesine kabul etmişse sizin de aynı şeyi yapmayı öğrenmeniz gerekmiyor mu? Sizin de bağışlamayı öğrenmeniz, affetmeyi öğrenmeniz gerekmiyor mu? Dünyevi ailenizde kimlerin olacağını seçemezsiniz. Kilise ailenizde de kimlerin olacağını seçemezsiniz. Ama aileniz ailenizdir ve mutlaka bir şekilde geçinmeyi öğrenmek zorundasınız. Evet, üçüncü kelimemiz de kefaret kelimesi. İsa Mesih'e iman ettiğimde aklanıyorum. Ve beni aklaması bağışlandığım anlamına geliyor. Ama aklanmamın bir yönü daha var. Burada kullanılan temel bir kelime daha var. Kefaret kelimesi. Nuh'un gemisini duymuşsunuzdur. Nuh gemisini yaparken geminin dış yüzünü ziftle kaplıyor. Bugün anladığımız böyle yollara dökülen anlamda zift değil. Daha böyle yapıştan başka bir malzeme kullanılıyor. Tüm gemi öyle bir şekilde kaplanıyor ki İbranicesi bunun kapora diye bir kelime. Türkçe'ye de kapora diye geçmiş. Birebir İbranice'den kapora kelimesi örtmek, kaplamak anlamına geliyor. İsa Mesih bizleri kendi kanıyla öyle bir örttü ki, öyle bir kapadı ki artık kaporası, bunun kaporası tamamen ödendi. Hiçbir şekilde su sızdırmayacak, hiçbir şekilde içeri su almayacak şekilde bizleri kapladı. Ama bunu kendi kanıyla yaptı. Kurban kuzusu olarak bizim yerimize çarmıha giderek orada bizim kaporamız oldu. Orada bizim örtümüz oldu. Orada bizim kefaret de kaporadan geliyor. Kefaret kelimesi de kapora kelimesinden geliyor. Bizim kefaretimiz oldu. Evet, Pavlus Tanrı'nın İsa Mesih'i kanıyla kefaret olarak öne sürdüğünü söylüyor 25. ayette. Önceki bölümlerde Tanrı'nın gazabıyla ilgili her şeyi gördük, okuduk bunları. Ama şimdi İsa'nın ölümü sayesinde Tanrı'nın lütfunu görüyoruz. Tanrı'nın lütfunu yaşıyoruz. Kefaret, Tanrı'nın öfke ve gazap dolu yüzünün İsa'nın ölümüyle tatmin edilerek Tanrı'nın kabul ve sevinç dolu yüzünün bize çevrilmesidir. Evet, kefaret Tanrı'nın günaha olan öfkesinin İsa'nın ölümüyle tatmin edilerek yüzünü bize dönmesidir. Evet, bugün çarmıhta Tanrı'nın size olan sevgisini görüyor musunuz? Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın çarmıhta sizin için olan sevgisini görüyor musunuz? Tanrı sizin de bir parçanız, bir parçası olduğunuz bu kayıp ve ölüme mahkum dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu, ebedi oğlunu sizler için dünyaya gönderdi. Ve sizin için çarmıha kadar gönderdi. Evet, ne kadar büyük bir Tanrımız var ve ne büyük bir sevgisi var, öyle değil mi? Bugün bu temel kelimeleri hatırlayalım. Aklanma, yani Tanrı beni haksız olduğum halde doğrulukla kabul ediyor. Kurtuluş, Tanrı günahlarımdan beni özgür kılıyor. Ama bunun arka planını unutmayalım. Kendisini feda ediyor. Kendisini fidye olarak bizim için ödüyor. Ve kefaret de Tanrı biricik oğlu İsa'yı çarmıha geldiği için oradan Tanrı'nın kendisi artık bize bakıyor. Tanrı'yla yüz yüze gelebiliyoruz. Evet, kurtuluşunuzla ilgili bu temel kelimeleri bilin ama bilmekle kalmayın. Bunları görerek, bunları bilerek Tanrı'ya tapının, Tanrı'ya ibadet edin. Ve kurtarıcınızı tanıyın. Dua edelim. Sonsuz merhamet sahibi Tanrımız, Ya Rab sana şükrediyoruz. Çünkü bizi yalnızca lütfunla, yalnızca Mesih aracılığıyla ve yalnızca imanla akladığını bir kez daha işittik. Sözünde bize gösterdiğin gibi yasayla aklanamayacağımızı ama İsa Mesih'in mükemmel itaati ve çarmıhtaki kefareti sayesinde doğruluğa kavuşturulduğumuzu anladık. Bizi günahımızın ağırlığından özgür kıldığın için sana şükrediyoruz Ya Rab. Rab, kendimize dönüp kendi doğruluğumuzu aramak yerine gözlerimizi İsa'ya dikmemiz için bize güç ver. Her gün kurtuluşumuzun kendi işlerimizle değil, senin vaat ettiğin lütufla güvence altına alındığını hatırlayalım diye dua ediyoruz. Şimdi bu gerçekleri yalnızca akıllarımızda tutmakla kalmayalım, onları yüreğimize de koyalım diye dua ediyorum. Bizi günahlarımızdan tövbeye yönlendir, kardeşlerimizi affetmeyi öğret ve kilisende birlik içinde yaşamamızı sağla. Senin zaferinle teselli bulalım, imanla yürüyelim ve adını yüceltelim. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyoruz. Amin.